Ayrım 38, Pargalı İbrahim Paşa, Cahit Ülkü, sayfa 332. Müderris Coşkun o gece uyuyamadı. Sabah ezanı okunurken yatağından fırladı. Tığa benzer iğnesini, zerresi aygırı bile anında devirecek denli güçlü zehir şişesini içine yerleştirip giyinmeye başladı. Taşlıktan gelen seslerden adamlarının da hazır olduğu anlaşılıyordu. Pusarık bir havada yanındaki 15 kişiyle birlikte konaktan ayrıldı. Adamlarını gruplara bölüp iki gruba birer reis atadı ve onlara gidecekleri yeri tarif ettikten sonra kalan 5 adamıyla geceki yolu izledi. Bina artığının gömülü olduğu yere geldiklerinde atını dizginledi adamlarına. ''Şu tepecik höyüye benzer'' diye seslendi. ''Durup ucuna birkaç kazma vuralım.'' Güney tarafını kazmaya başlayan amirelere bakarken acaba bunlardan hangisinin eceli geldi diye düşünüyor, bir yandan da bildiği duaları içinden tekrarlıyordu. Az sonra adamlardan biri bağırarak bir duvar artığına rastladığını duyurunca heyecanlanmış gibi hemen o yana yeldirdi. Ondaki heyecan diğer amirelere de bulaşmıştı. Müderrisin titreyip duran dudaklarını görenler de dua etmeye başladılar. Coşkun Efendi duvarın çamurlarını temizlerken bir yandan da ''Burası mübarek bir yere benziyor. İnşallah İslam sultanlarının yaptırdığı türbe binası bu yerdir.'' diyordu. Diğer adamların geri çekilmelerini söyledikten sonra duvarı bulan ameleye döndü. ''Bekir evladım, bu duvarı görmek sana nasip oldu. Gerektir ki ilk taşı da sen çıkarasın ve inşallah padişahın ihsanlarına nail olasın.'' Birazdan başına geleceklerden haberi olmayan Bekir vecde gelmiş halde duvarı okşuyordu. Sonra kazmasının sivri ucuyla ortadaki taşın derzlerini kazımaya başladı. Yaptığı işin bilincine vardığından acele etmiyordu. Zavallı sabah ayazında ter içinde kalmıştı. Başını çevirip kızgın soluklarını ensesinde hissettiği diğer amirelere bakınca müderris bunu fırsat bildi hemen ayağa kalkarak ''Geri çekilin, geri, geri!'' diye bağırdı. ''Görmüyor musunuz? Adam rahat çalışamıyor. İyice açılın bakalım. Hem size de mutlaka bahşiş verilir.'' Adamları 10 adım kadar geriye çektikten sonra tekrar çukura inip Bekir'in sırtını sıvazladı. ''Haydi evladım!'' dedi. ''Sen işine bak.'' Bekir kazmanın öteki ucuyla taşı hafifçe kanırtınca işin sonuna yaklaştığını anladı. Heyecanlıydı. İnce uçlu bir murçla derzleri iyice temizledi. Taş şimdi elle bile yerinden çıkacak gibiydi. Müderris Coşkun da heyecanlanmıştı ve güven vermek için Bekir'in sırtını sıvazlayıp duruyordu. Cebinden içinde iğne olan zehir şişesini çıkardı. Bekir kazma ve murçla taşı tutulabilecek kadar yerinden oynatabilmişti. Müderris Coşkun da sağ elini kocaman yağlı bedeniyle gizleyerek ayağa kalkıp iki büklüm olurcasına Bekir'in üstüne eğildi. Bekir yakasının düğmelerini çözdü, avuçlarını bir iki kez dizlerine sürttü. Müderris iğneyi şişesinden çıkarmış tetikte bekliyordu. Bekir taşı iyice kavradı, yavaş yavaş yerinden çıkarmaya başladı. Taş ağırlığıyla tam elinden düşerken müderris de iğneyi Bekir'in boyun altına kürek kemiğinin bittiği yere saplayıverdi. Zavallı Bekir sırtındaki müthiş yanmayla ''Ah anam yandım Allah!'' diye canhıraş bir feryat kopararak yerinden öylesine sıçradı ki hemen arkasındaki müderrisin burnu suratına çarpan el darbesiyle kana belendi. Bekir ise ayakta şöyle bir sendeledi, sonra mihveri etrafında yarım daire çizerek yere yığıldı. Ağzından köpükler püskürüyordu. Bir iki titredi, çırpındı, boğazından rıltılar çıkarttı, ardından kas katı kesilip kaldı. Bekir'in çarpılmış gibi ölü verişiyle birlikte duvardaki delikten taşan olağanüstü güzel kokular herkesin gönlünü korku ve boyun eğme duygularıyla doldurmuştu. İşte bu huşu anıydı. Müderris Coşkun Bekir'in üzerine eğilip güya onu muayene etti. Bu arada zavallı mevtanın sırtı Coşkun'un burnundan dökülen kanla kıpkızıl olduğundan teneşirde dahi Bekir'in omuz altındaki iğne yerini kimse fark etmeyecekti. Müderris Coşkun geri geri çukurdan çıktı. Yakında kazı yaparken Bekir'in feryadını duyunca oraya koşan diğer işçiler de donup kalmış. Onlar da etrafa yayılan mesledici rayı hays oldukça dua mırıldananlara uymuşlardı. Müderris amelelerden en kıdemli olanını yanına çağırıp ''Burası İmam-ı Azam'ın kabri olsa gerek.'' diye bağırdı. ''Ben Serasker Hazretlerine haber vermeye gidiyorum. Sakın kimse çukura inmesin. Hazret çarpar yoksa.'' Aslında Müderris Coşkun'un ikazı boşunaydı. Kabirden taş koparan işçinin gazaba gelen İmam-ı Azam'ın ruhunca nasıl helak edildiğine tanık olanlar, olayı yeni gelenlere öylesine heyecanla anlattılar ki, kazı yerine inmeyi kimse aklının ucundan dahi geçirmedi. Coşkun atına atlayıp yarım saatlik yol kadar ötede ordugah kuran İbrahim'in yanına vardı. Onun huzurunda heyecan ve korkuyla karışık coşku seli içinde aklını kaçırmak üzere olan adam rolünü kusursuz oynayarak ''Devletlum'' diye söze başladı. ''Emriniz üzerine İmam-ı Azam'ın kabrini arıyorduk. İşçilerden biri elindeki kazma ile yoklamak üzere çalışırken bir bina eseri göründü. Biz de inşallah burasıdır diye çalışmayı sürdürdük. Bir taş koparılınca içeriden çok güzel bir koku çıkarak öyle içimize işledi ki ben hemen yarı can kaldım, mest oldum. Kazıyan işçi ise öldü.'' İbrahim yanına Ketu dağısını beylerden birkaçını alarak kazı yapılan yere gitti. Kendisi ve yanındakiler Müderris Coşkun'u mest eden kokuyu aldılar. Mezarın orası olduğuna dair artık hiçbir şüphe kalmamıştı. İbrahim Müderris'in etek ucunu gizlice çekiştirmesinden çukura inmesi gerektiğini anladı. Onun isteğini yerine getirirken Müderris kulağına ''Devletlum, mübarek ellerinizle taşı yerine siz yerleştirin.'' diye fısıldadı. Delikten taşan kokuyla mest olan İbrahim, olanlardan bir şey anlayamadıysa da yerden aldığı taşı özenle yerine yerleştirmeye çalıştı. Müderris Coşkun üzerine eğilerek tekrar kulağına fısıldadı. ''Devletlum, bir miktar aralık bırakın ki dışarıdakiler içerideki tütsülerin kokusunu alabilsinler.'' İbrahim işte o an olayı çözer gibi oldu ve ciğerinden kopan kahkahayı durdurmak için iki eliyle ağzını örttü. Ama o artık duygularının güdümündeydi, çaresizdi de. Çömelip yüzünü dizlerinin arasına gömdü ve kahkahalarını koyuverdi. Omuzları öylesine sarsılıyordu ki Müderris Coşkun Efendi şaşkınlığından kenara sıçradı. Parmaklarının arasından etrafındakileri seyreden İbrahim'i görenler de ağlamaya başladılar. Şimdi her köşeden hıçkırıklara karışan dualar, ağıtlar yükseliyordu ve çevresinden yükselen sesler İbrahim'in kahkahalarını feryada dönüştürüyordu. Bu uğunurcasına gülme İbrahim'i dermansız bırakana dek sürdü. Ayağa kalktığında yüzü sağanak altında kalmış gibi sırılsıklandı ve boğazında düğümlenen gıcıkla hala kesik kesik sarsılıyordu. Bu anı yaşayanlar yıllarca sonra dahi İbrahim Paşa'nın ne denli inancı sağlam gönül adamı olduğunu, onun gözyaşlarıyla sulanan İmam-ı Azam'ın kabri etrafında ilkbaharda kıpkırmızı güllerin açtığını anlatacaklardı. Nesilden nesile aktarılan diğer olay da kabrinden taş koparan işçiyi helak eden İmam-ı Azam'ın o taşı yerine koyan İbrahim'in yüzünü kutsal bir nurla aydınlatışıydı. Ertesi gün padişah da oraya gelerek İmam-ı Azam'ın mübarek kabrinden yayılan mis kokuları kokladılar. Süleyman'ın emri uyarınca mezarın üstüne kubbeli bir türbe, etrafına sağlam bir kale yapıldı. Kaleye toplar ve kabiri korumaya yetecek kadar asker konuldu. Oradan geçenleri doyurmak için bir imaret ve bakım için kaynak yaratacak vakıflar kuruldu. Kanuni'nin kışlamak için ordugahını Bağdat'a taşımasından iki gün sonra Şah Tahmasp Tebriz'i geri alarak orada İbrahim'in yaptırdığı kaleyi yıktırdı. Bir yandan da Safevi ordularınca kuşatılan Van Kalesi muhafızı Ulama Paşa'dan imdat haberleri geliyordu. Ne var ki Bağdat'a zorlukla ulaşabilen ordunun hareket etmesi olanaksızdı. İbrahim uzun kış gecelerinde dolaylı yollardan İskender Çelebi'yi çekiştiriyor, etrafını akıllı kölelerle dolduran bir adamın isyana kalkışabileceğini ima ediyordu. Kölelerine don diktirmek için her yıl Rusya'dan iki gemi dolusu bezi Trabzon limanına getirecek kadar zengin olan kimse bu varlığı haramsız edinemezdi. Ama İskender Çelebi'nin adını açıkça dile getirme görevini Nakkaş Ali üstlenmişti. O İskender Çelebi'nin hazineyi yağmalamaya kalkıştığını, Kızılca'da felaketine onun sebep olduğunu, padişahın kulağına gidecek tarzda ulu orta yayarak üstüne düşeni yapıyordu. İlkbahar güneşinin gülümsediği bir Ramazan gününde divan toplantısı için Ayas ve Kasım Paşalar beklenirken, padişah İbrahim'e İskender Çelebi hakkında söylentilerin doğru olup olmadığını sordu. İbrahim susup başını eğdi. Padişah sorusunu birkaç kez tekrarladıysa da ağzını açmadı. Ama Süleyman'ın hiddetlenmek üzere olduğunu anlayınca, ''İskender Çelebi kulunuzu ne kadar sevdiğinizi bilirim.'' diye fısıldadı. ''Ne size yalan söylemek isterim ne de sizi üzmek. Ben kulunuza bir damla sevginiz varsa bu soruyu başkasına sorun.'' O gün öğle ezanından az önce İskender Çelebi apar topar evinden alınarak padişah fermanı uyarınca Bağdat'ın at pazarına götürüldü ve oradaki bir kemerden sarkan çengele oruçlu oruçlu asılarak idam edildi. İdam edilenin köleleri açık arttırma ile satılır, geliri padişahın hazinesine aktarılırdı. Ama İskender Çelebi'nin köleleri çok iyi eğitim gördüklerinden hepsi toplanarak İstanbul'a Enderun'a gönderildiler. Dipnot, rivayet olunur ki kimi vezir-i azamlığa, kimi vezirliğe yükselen Sokullu Mehmet Paşa, Pertev Paşa, Piyale Paşa, Ahmet Paşa, Zal Mahmut Paşa, Lala Mustafa Paşa, Hüseyin Paşa, Beylerbeyliğine yükselen Gülabi Paşa, Behram Paşa, Rus Hasan Paşa İskender Çelebi'nin kölelerindendi. Kadir gecesini seferi iken geçirmenin uğruna inanan padişah, İskender Çelebi'nin sağdan sola ağıtlar yakan kayınbiraderinin de boynunu vurdurttuktan sonra Ramazan'ın 27. günü Bağdat'tan 2. Azerbaycan seferine hareket etti. Ordu gittikçe tek düze bir gezintiye dönüşen yürüyüşle Tebriz önlerine ulaştı. Avusturya'da hiç değilse milisler onlara düşman topraklarında olduklarını anımsatıyorlardı. Buralarda ise Osmanlı hudut kentini ziyaret ediyorlarmış gibi yere serili kumaşları çiğneyerek ikinci kez Tebriz'e girdiler. Kentin ileri gelen ailelerinden birinin en yaşlısı sarayın anahtarlarını padişaha teslim ederken İbrahim Süleyman kadar göğsünü şişiremiyordu. Hatta padişahla birlikte Şah'ın sarayına yerleştikleri gün mutfaktan yatak odalarına dek her yerde ilk bakışta dikkati çeken düzen sinirlerini bozmuştu. Bu Şah mizah ustası olmalıydı sanki, sarayımı dilediğiniz gibi kullanın yiyip için, nasıl olsa siz Diyarbakır'a ulaşmadan ben buralardan izlerinizi silerim demek istiyordu. Büyük düş İbrahim'i hayli etkilemiş olmalıydı. Çünkü hem üzülüyordu hem de kendini istilanın çekiciliğine kaptırdığı utançlı günleri anımsamak istemiyordu. Kıyafet değiştirerek Türkmenlerin arasına karışan adamlarının bildirdiklerine göre halkta müthiş bir Osmanlı korkusu vardı. Ama sıra sevgiye geldiğinde durum değişiyordu. Hatta Osmanoğlu'nu Müslümandan sayan Tebrizli'ye rastlamak zordu. Başlangıçta oluşuma dinamizma kazandıran Türkmen göçünün artık canlanamayacağını da anlıyordu. Osmanlı kendisini yaratan değerlere yabancı düşmüş, hamurundaki düşün yerine onunla ilintisiz bir başkasını koyarak kendisini gıdasız bırakmıştı. Şalke'nin Haçlı filosunun başında Barbaros'un üstüne Tunus'u hareket ettiğini öğrenince iç sıkıntısı daha da arttı. Macera özelliğini dahi yitiren, masraf ve çilelerden başka şey vaat etmeyen yeni Avusturya seferlerinin gündeme gelme olasılığı onu iyice bunalttığında, o günlerde belki Foça'da doğayla iç içe en basitte en mükemmele erişme yolunda olacağım diyerek kendini avutuyordu. Ondaki bir değişimle padişaha Hürrem'den mektup geldikçe artık hüzünlenmemesiydi. Hürrem, Gerçekten silinmiş miydi zihninden? Firuze kalfayı dinlerken yüreğine çöken o dayanılmaz ağrı, şimdi eski bir kılıç yarasının soğuk vurdukça sızlamasına dönüşmüştü. Hem artık Hürrem'le savaşmak istemiyordu. Barbaros'un Julia'yı elinden kaçırdığını öğrendiği gün, kılının kıpırdamayışı içtenliğine kanattı. Aslında Hatice haklı çıkmıştı. Uzaklardaki ağırtının yaradanı, ışığı avucunda saklayan el gibi parmaklarını aralamış, ufuk kendiliğinden aşamıştı. Bu gerçeklere karşın coşkulu olamayışını doğal karşılamalıydı. Yılların yapmacık tutkularından kopu vererek yeni iklimlere yelken açmak kolay değildi. Daha doğrusu içindeki bir kimliğin ölümüydü bu ve her ölüm insanı hüzünlendirirdi. O ölüm aydınlık vaat eden doğuma gebe olsa bile. Barbaros'un Şarlken'le boğazlaştığı günlerde Osmanlı ordusu İsfahan yönüne Şah'ın üzerine hareket ediyordu. İbrahim ortaya çıkmayacağına inandığı halde Şah'ın Sultaniye'ye doğru ilerlediğini haber alınca umutlanarak bir an önce onu karşılamayı önerdiğinde Süleyman divandakileri konuşturmamış, "Serasker sen olduğundan her ne dersen reyine göre hareket olunacaktır." diyerek öteki vezirleri susturmuştu. Tunus'un düştüğü haberi bir aydır İran içlerinde dolaşan Osmanlı ordusunun Şah'ı bulamayacağını anlayarak Tebriz'e döndüğünde padişaha ulaştı. Süleyman bu habere üzüleceğini sananları şaşırtarak "Şu Karlo'ya bakın" diye kahkahasını patlatmıştı. "Önümüzde kaçacak delik arıyor ama bir kayıkçımızın karşısında aslan kesiliyor." Aslında padişah haksız sayılmazdı. Avrupa'nın kutsal imparatoru en seçkin İspanyol, İtalyan ve Alman asilzadelerinin katıldığı ve Andrea Doria'nın amiralliğini yaptığı 500 gemiden oluşan Haçlı filosunun başında Türklerin İstanbul'u fetih yıldönümü olan 29 Mayıs günü Barcelona'dan hareket ettiğinde limandaki mızıkalar ve ard arda saygı atışı yapan toplar onu ve İsa'nın uğruna ölmeye giden inançlı askerleri selamlıyorlardı. Limanda toplanan halkın gözlerinden sel gibi boşanan sevinç gözyaşlarına bakan yabancı, kutsal imparatorun İstanbul'u Türklerden geri almak için yola çıktığına inanabilirdi. 16 Haziran'da Tunus'un La Goleta limanına asker döken Şarlken, karargahını Kartaca harabelerinin üzerine kurduğuna göre kendisini gerçekten Roma imparatoru sanıyor olabilirdi. Ama kenti savunan Barbaros'un kaptanlarından Sinan Reis ile bir ay uğraşmak zorunda kalacağını herhalde varsaymamıştı. 15 Temmuz günü 50 bin kişilik Haçlı ordusunu 8-9 bin kişilik kuvvetle durdurmaya çalışan Barbaros, La Goleta'yı bırakıp Tunus'a doğru çekilirken nasıl bir ihanet bataklığına saplandığını biliyor muydu acaba? Çünkü o sıralarda zehirli oklarıyla meşhur 16 bin Arap süvarisiyle birlikte Şarlken'e katılan Tunus eski sultanı Mülay Hasan kendisine ikram edilen şekerlemeleri atıştırıp Frank şerbetlerini yudumlayarak imparatora davasının yüceliğini anlatıyordu. Ama Barbaros asıl sürprizle 21 Temmuz günü tanışacaktı. Yerli Araplar kentteki 7000 Hristiyan esirle işbirliği yaparak surların kapılarını kapattılar ve Tunus'a çekilerek imparatora karşı savunma savaşı yapmak isteyen Türkleri içeri sokmadılar. Ortada kalan Barbaros Cezayir'e çekilecek ama Türklere kapattıkları kapıları Şarlken'e aşan Tunuslular bu konukseverliklerinin ödülünü alamayacaklardı. Çünkü İspanyolların diretmeleriyle Şarlken'den yağma izni alan İsa'nın savaşçıları, geleneksel Haçlı ruhunun taşıyıcıları ve atalarına layık olduklarını kanıtlamak için kente dalıyorlardı. Bu talanda çocuk, yaşlı, kadın, erkek ayrımı yapılmadan 30 bin Arap boğazlanmış, çocukluktan çıkma çağına henüz gelen kızlara camilerde, sokaklarda babalarının önünde tecavüz edilmişti. Evler, sandıklar, kilerler, hatta derin su kuyuları doymak bilmez hırsla didikleniyor, camiler, medreseler yıkılıyor, en değerli kitaplar yırtılıp yakılıyor, toprak bile kazılarak gizlenmiş bir servet araştırılıyordu. Bu arada genç kız ve erkeklerden 10.000 esir toplanarak gemilerin sintinelerine takılmış ve Haçlı askerleri yorgun düştüğünde tecavüz edilmemiş namus el konulmamış servet kalmamıştı. Ceset kokularından midesi bulanan Şargen kente giremese de Avrupalı aydınlar incelemek ve not almak uğruna her türlü kokuya katlanabiliyorlardı. Bunlardan biri cesetler içinde birçok kadın dikkati çekiyordu. Bunların şişmanlıkları o derecede idi ki koca memeleri karınlarının altına dek iniyordu diye gördüklerini naklederken yerde yatanların kendileri gibi insan olduklarını aklının ucundan geçirmemiş olmalıydı. 38. Ayrımın sonu. Sayfa 340.